Ayrım 40.
Olga nihayet hayatı bütün gerçekliğiyle kavramıştı. İkisinin varlığı bir olmuş, keskin ihtiraslara yer kalmamıştı. Aralarında tam bir barış ve ahenk vardı. İnsana öyle gelebilirdi ki bu sakin hayat içinde yatıp uyuyacaklar, uzak taşralarda oturan evliler gibi durgun bir mutluluk içinde yaşayacaklardı. O evliler ki günde 3 defa karşılaşır, konuşurken esner, tembel tembel uyurlar. Her şey önceden kararlaşmış, söylenmiş, tekrar tekrar yapılmış olduğu, düşünülecek, konuşulacak, yapılacak bir şey kalmadığı için, bir dünyada hayat böyle geçer dedikleri için sabahtan akşama kadar uyuşuk bir halde yatarlar. Dışarıdan bakan birisi için onların hayatı başkalarının hayatından farksızdı. Gün doğarken değilse bile erkenden kalkarlar, kahvaltılarını uzatmayı severler ve bazen konuşmaya üşenir gibi görünürlerdi. Sonra odalarına gider, tek başlarına ya da beraberce çalışır. Öğle yemeğinden sonra kırlara çıkıp gezerler, herkes gibi müzik dinlerlerdi. Oblomov'un hayal ettiği gibi. Fakat onlarda gevşemek, durgunlaşmak yoktu. Bezginliğe, uyuşukluğa düştükleri olmazdı. Aralarında sıkıntılı bir bakış veya bir söz geçmezdi. Konuşmaları hiç tükenmez ve sık sık ateşli olurdu. Sesleri odalarında çınlar ve ta bahçeden duyulurdu. Bazen düşüncenin anlatılması imkansız kımıldanışları, ruhun işitilmez seslerini birbirlerine rüyalarını fısıldar gibi anlatırlardı. Sessizliklerini bazen Oblomov'un can attığı hülyalı mutluluk. Bazen de birbirlerine durmadan malzeme yetiştiren düşüncelerinin ayrı ayrı çalışması doldururdu. Tabiatın her zaman yeni ve göz kamaştırıcı güzellikleri karşısında da çok defa hayran susarlardı. Bu güzelliklerden ruhları hiçbir zaman bezmezdi. Yer, gök, deniz, her şey duygularını coşturur, yan yana sessizce oturur, bir tek gönülle yaratılış mucizesini seyre dalarlar. Birbirlerini konuşmadan anlarlardı. Sabahı kayıtsızlıkla karşılamazlar. Ilık, yıldızlı gecelerin karanlığına tembelce gömülmezlerdi. Düşüncelerinin durmadan kımıldanışı, ruhlarının durmadan çalkalanışı, birlikte düşünmek, duymak ihtiyacı onları uyanık tutardı. Ateşli ya da sakin konuşmalarının, okudukları kitapların konusu, uzun uzun gezmelerinin amacı neydi? Ne olacak? Her şey. Daha İsviçre'deyken Stoltz kendi kendine çalışmak ve okumak alışkanlığını bırakmıştı. Bunda da düşüncesini Olga ile paylaşıyordu. Onun düşüncesinin, iradesinin coşkun hızına ayak uydurabilmek için elinden geleni yapıyordu. Aile çevresi içinde ne yapacağı meselesi kendiliğinden halledilmişti. Olga işsizlikten hiç hoşlanmadığı için Stoltz onu kendi işlerine karıştırmıştı. Ona söylemeden, yardımını istemeden ne kendi çiftliğinde ne Oblomov'un çiftliğinde hiçbir işe girişmedi. Hiçbir mektubunu ona okumadan postaya vermez, hiçbir düşüncesini ondan gizlemezdi. Olga her şeyi bilir, onu ilgilendiren her şeyle ilgilenirdi. Zaten Stoltz'un ondan bir şey saklamasına imkan da yoktu. Her şey onun yanında konuşulur, imzalanırdı. İlkin bu sadece bir alışkanlıktı. Sonraları bir zorunluluk oldu. Olga'nın tavsiyelerine, olur veya olmaz demesine, hatta ona karşı koymasına muhtaçtı. Zahar ve onun gibi birçokları kadınların bu kadar akıllı olmasını istemezler. Ama Stoltz bu bakımdan mutluydu. İşler bitince okumak, bir şeyler öğrenmek, düşüncelerine ziyafet çekmek kalıyordu. Olga, Stoltz'un ona göstermediği her kitabı, her makaleyi kıskanıyor. Bir şeyi fazla ciddi, sıkıcı veya anlaşılmaz diye ona göstermediği zaman bayağı kızıyor ve küsüyordu. Buna ukalalık, kabalık, gerilik der ve Stoltz'a eski Alman perukası diye çıkışırdı. Bu noktada aralarında sert çatışmalar oluyordu. Olga kızar, Stoltz güler, Olga büsbütün kızar ve Stoltz şakayı bırakıp düşüncesini kendine sakladığı bilgiyi ya da kitabı apacık söylemedikçe barışmazdı. Sonunda Olga onun her okumak istediğini okur ve anlardı. Stoltz onun okumuş bir kadın olmasına özenmez, bunun için budalaca bir gayret sarf etmezdi. Erkekler için bilinmesi tabii, fakat kadınların bilmesine mutlaka lüzum olmayan bir şey sorulduğu zaman cevap vermemesinden çok, bilgiçlik taslar gibi konuşmasından, öylesi bir tek kelime söylemesinden utanırdı. Onun da, Olga'nın da tek istediği her şeyi bilebilmek, her şeyi anlayabilmekti. Stoltz Olga'ya grafikler, formüller çizmez ama ukalalığa düşmeden her şeyden söz eder. İktisadi, toplumsal, felsefi konulara girmekten çekinmezdi. Konuşurken bildiklerinin geniş, canlı bir tablosunu çizer gibi coşardı. Olga söylediklerinin teferruatını unutur fakat tablonun konusu, renkleri hassas zihninde silinmeden kalır. Stoltz'un onun için dünyaya tuttuğu ışık hiç sönmezdi. Stoltz gözlerinde bu ışığın bir parıltısını, gözlerinde kendi düşüncesinin bir yankısını fark edince söylediklerinin onun bilincine, hafızasına işlediğini, sönük ve cansız kalmayıp üstelik kadınlara vergi bir incelik de kazandığını, bütün bunlardan faydalı bir düşünce doğup bir inci tanesi gibi ruhunun derinliklerine düştüğünü görünce gururla ürperir, mutluluk duyardı. Bir sanatçı, bir fikir adamı gibi Olga'ya makul bir hayat hazırlıyordu. Hayatında hiçbir zaman ne öğrenim yıllarında ne en çetin iş günlerinde zorluklar arasında çırpınırken ruhunu çeşitli erkek işlerinde sertleştirir, sağlamlaştırırken bile şimdiki kadar. Kendini karısının ateşli, yorulmak bilmez ruhunu beslemeye verdiği kadar hiçbir işe vermemişti. Balayından sonra başlayan hayatlarını, gelecek günlerini düşündükçe Stoltz da kendi kendine ne kadar mutluyum derdi. Gözlerinin önünde Olga'nın yeni bir hayali gülümsüyordu. Bu hayal, tutkulu, bencil bir kadının çocuklarını büyütmek için bütün sağlığını kaybederek kimseye hayra dokunamaz hale gelen bir annenin hayali değil, bambaşka. Çok üstün, hemen hiç görülmedik bir kadının hayaliydi. Bütün bir kuşağın ahlaki, toplumsal hayatında payı olan yaratıcı bir anne düşünüyordu. Böyle bir amaca erişecek kadar gücü ve iradesi olup olmadığını kendine endişeyle soruyordu. Onun hayatı fethetmesine, zorlukları yenmesine, cesaret kazanmasına yardım ediyordu. Bu işi daha gençlik ve gürbüzlük çağında, hayat kendilerini henüz korurken ya da yumruğunu henüz kuvvetle indirmezken, kederleri aşk içinde kaybolurken yapmaları lazım değil miydi? Günlerinin karardığı zamanlar olmuş fakat uzun sürmemişti. Bir işin olmaması, büyük bir para kaybı onları fazla üzmüyordu. Bunlar biraz daha fazla çalışmalarına, yorulmalarına yol açıyor ve çabucak unutuluyordu. Teyzesinin ölümü Olga'ya bir hayli gözyaşı döktürmüş ve 6 ay kadar hayatını karartmıştı. Çocukların hastalıkları birer telaş ve tasa kaynağı oluyordu. Fakat tehlike geçer geçmez mutluluk tekrar yerine geliyordu. Stoltz, Olga'nın sıhhatini çok merak ederdi. Doğumlardan sonra kendini güç toplar ve iyileştikten sonra da Stoltz'un merakı devam ederdi. Çünkü hiçbir felaket onu daha fazla korkutamazdı. Olga da hayatına hazla bakar ve kendi kendine şefkatle ''Ne kadar mutluyum'' derdi. Bunu söylerken de bazen, özellikle evlenmelerinden 3-4 yıl sonra, derin derin düşünürdü. Bu insanlar ne garip mahluklar. Olga'nın mutluluğu ne kadar tam olursa, düşüncelerini, hatta kaygıları daha çok artardı. Kendini dikkatle dinler ve farkına varırdı ki, onu düşündüren hayatlarının hep güzel, mutlu günlerinin sürekli olmasıdır. O zaman hemen elindeki işi bırakır, hayatın akışını hızlandırmaya çalışırdı. Bir gürültü koparır, öteye beriye koşar, kocasını zorlayıp birlikte şehre gider, bir süre şehir hayatına girerdi. Fakat bu hayata bağlanmaz, bir şeylere canı sıkılarak tekrar evindeki sakin hayata, küçük işlere dönerdi. Çocukları uzun boylu yalnız bırakmaz, anne olarak yapacağını yapar, sonra Andre ile bir şey okur, sıkıcı ve ciddi işleri konuşur, bir şiir kitabı açar yahut bir İtalya yolculuğundan bahsetmeye başlardı. Oblomov'un hayatı gibi uyuşukluğa düşmekten ödü kopardı. Fakat ruhun hareketsizliğe, uykulu bir hale düştüğü anları kovmak için elinden geleni yapmasına rağmen günün birinde mutluluk hülyası yine yolunu keser, mavi gece yeniden çevresini sarar, onu bir büyü gibi uyuşturur, içinde bir endişe, bir üzüntü, garip bir hüzün doğar. Yorulmak bilmeyen dimağında önemli sorular birikmeye başlardı. Olga bunları dinler, kendini yoklar, bir sonuca varamazdı. Ruhunun ne istediğini bulamazdı. Ama gene de arar, söylenemeyecek, korkunç düşüncelere kadar giderdi. Mutluluk onu doyurmuş gibi bir boşluk hisseder, bezginlik duyar, hayatından yepyeni, taptaze bir şeyler bekleyerek geleceğe bakardı. O zaman korkuyla kendine sorardı. Nedir bu hal? Başka bir şey istemek lazım mı? Mümkün mü? Ne olabilir başka? Hiç. Yol daha öteye gidemez. Nasıl gidebilir? O halde benim hayatımın dönemi tamamlandı mı? Hepsi bu kadar mı? Bu sorular kalbinde doğar, cevapsız kalır. Ve Olga, acaba kalbinin fısıltısını bir duyan var mı diye telaşla etrafına bakınırdı. Gözleri göğe, denize, ormana bir şeyler sorar, karşılık alamazdı. Önünde derin ve karanlık boşluklar serili dururdu. Tabiat ona aynı şeyleri tekrar söylerdi. Onun içinde başı ve sonu olmayan hayatın yeknesak, sonsuz akışını görürdü. Merak ettiği şeyleri kime sorup kimden cevap alabileceğini bilirdi. Ama bu cevap ne olacaktı? Ya derse ki bunlar boşuna işleyen bir zekanın yakınmalarıdır, yahut daha kötüsü bir kadına yaraşmayan, sorumluluk duygusu olmayan, çılgın bir kalbin doyurulmaz istekleridir. Aman ya Rabbi, onun bu kadar sevdiği bir kadının kötü bir kalbi, doymak bilmeyen ruhu olması ne demekti? Ne oluyor ona? Kendisi bilginç kadınlardan mıydı? Herhalde güzel bir durum değildi bu. Stoltz'un çok iyi anlayacağı bu yeni dertlerini söylediği zaman ne kadar gözünden düşecekti. Elinde olmaksızın gözlerinin kadife yumuşaklığı kaybolur, feri söner, yüzüne bitkin bir ifade gelir. Ne kadar uğraşsa gülümseyemez, konuşamazdı. En heyecanlı politika havadislerini, bilimsel bir buluş, büyük bir sanat eseri üstüne ateşli konuşmaları kayıtsızlıkla dinlerdi. O zaman hastalık bahane ederek halini Stoltz'dan saklamak isterdi. Fakat sinirleri gerginleşince, içinde genç kız kuvvetleri uyandığı zamanlarda olduğu gibi ağlamaz, sinir buhranları geçirmezdi. Hayır, mesele bu değildi. Neydi o halde? Sakin bir akşam vakti, çocuğunun beşiği başında otururken, yahut kocasının tatlı sözlerini dinlerken, birdenbire kendisini bezgin ve her şeye kayıtsız hissederek bu soruyu tekrar sorar kendine, taş kesilip susardı. Sonra içindeki garip üzüntüyü zoraki bir canlılıkla örtmeye çalışır yahut bir baş ağrısı bahane ederek yatmaya giderdi. Fakat Stoltz'un keskin gözlerinden bir şeyi gizlemek mümkün değildi. Olga bunu bilir ve ona geçmişini anlattığı zamanki telaşı duyarak kendini er geç gelecek olan konuşmaya hazırlardı. Bu konuşmanın sırası bir gün geldi. Bir akşam ağaçlı bir yolda yürüyorlardı. Olga neredeyse Stoltz'un omzuna asılmış susuyordu. Yine esrarlı üzgünlüklerinden biri içindeydi. Stoltz'un söylediği her şeye kısa kısa cevaplar veriyordu. Stoltz, Olenka bu gece hep öksürdü. Acaba yarın bir doktor çağırsak mı? Sıcak bir şey içirdim. Yarın evden çıkmaz. Sonra düşünürüz. Yolun sonuna kadar sessizce yürüdüler. Stoltz sordu. Sonichka'nın mektubuna niçin cevap vermedin? Ben de seni bekledim. Az kalsın postacıyı kaçıracaktım. Bu üçüncü mektup oldu. Cevap yazmıyorsun. Olga, evet, onu bir an önce unutmak istiyorum, deyip kesti. Andrey tekrar konuşmaya başladı. Biçurin'e senden selam söyledim. Seni o kadar seviyor ki, buğdayların gecikmesine çok üzülmüş. Ancak senin selamınla avutabildim. Olga kayıtsızca gülümsedi. Stoltz sordu. Ne oluyor, uykun mu var senin? Olga'nın kalbi atmaya başladı. Stoltz ona sıkı bir soru sorunca hep böyle olurdu. Neşeli görünmeye çalışarak, hayır, daha yok, niçin sordun? İyi değil misin? İyiyim. Niçin soruyorsun? Bezgin görünüyorsun da. Olga iki eliyle Stoltz'un omzunu hafifçe sıktı. Hayır, hayır dedi. Fakat belliydi ki zorla neşeli olmak isteyen sesinde sıkıntıya benzer bir şeyler vardı. Stoltz onu yolun kenarına çekti ve yüzünü ay ışığına çevirdi. Gözlerinin içine bakarak bana bak dedi. Öyle bir halin var ki. Mutlu değilsin gibi. Gözlerin bir tuhaf bugün. Stoltz kolunu Olga'nın beline sardı ve tekrar yürümeye başladılar. Olga gülmeye çalışarak, ''Nem var biliyor musun? Açım.'' dedi. ''Yo, kaçamak yok, sevmem öyle şeyi.'' Olga onu durdurdu ve sistemli sistemli, ''Mutlu değilim, doğru.'' dedi. ''Mutluluğumun çok fazla oluşu mutluluk duymama engel oluyor.'' Son cümleyi o kadar yumuşak, o kadar duygulu bir sesle söylemişti ki Stoltz onu öptü. Olga'nın cüreti arttı. Mutlu olmaması ihtimalinden, şakadan da olsa söz edilmesi, onu içini dökmek isteğini vermişti. Bezgin değilim ve olamam biliyorsun. Buna sen de ihtimal vermezsin zaten. Hasta da değilim. Bazen bir hüzün çöküyor üstüme. Senden bir şey saklamak mümkün değil ki. Evet, tedirginim ve sebebini bilmiyorum. Olga başını Stoltz'un omzuna dayadı. Stoltz ona doğru eğilerek, ''Ya, demek doğru. Neden acaba?'' Bilmiyorum. Ama bir nedeni olacak. Çevrende, bende ya da kendinde. Bazen bu hal bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Bir şeyin yok değil mi? Evet, böyle bir şey olabilir ama ben kendimi çok iyi hissediyorum. Görüyorsun işte, yiyorum, içiyorum, uyuyorum, gezmeye çıkıyorum. Ama birden keyfim kaçıyor. Bir boşluk duyuyorum. Hayat sanki durmuş gibi oluyor. Ama bırak, bu saçma şeyleri dinleme daha iyi. Hayır, devam et, rica ederim. Evet, hayatta bir eksiğin var gibi. Başka? Bazen her şeyin birden değişmesinden, bitmesinden korkuyorum. Niçin bilmiyorum. Bazen aklıma şu saçma düşünce geliyor. Artık daha ne olabilir? Bu mutluluk, bütün bu hayat nedir? Sevinçler, kederler, tabiat, bütün bunlardan başka bir şeyler istiyorum. Hiçbir şey hoşuma gitmez oluyor. Ah sevgilim, bütün bu budalalıklarımdan bayağı utanıyorum. Benim kuruntularım bunlar. Üstünde durma. Bu haller gelip geçiyor. İçim tekrar açılıyor. Şimdiki gibi. Olga sahiden utanç duydu ve bütün bu budalalıklarını bağışlaması için yalvarır gibi ürke ürke ona sokuldu. Kocası onu sorulara boğdu. Olga bir hastanın doktorla konuşması gibi ona uzun uzun duyduklarını, düşündüklerini, derdinin nasıl başlayıp geliştiğini, ruhundaki bütün karışıklıkları anlattı. Stoltz kaygılı, sessiz, başını dalgın dalgın önüne eğmiş yürüyordu. Olga gözlerinin içine baktı, bir şey göremedi. Üçüncü defa olarak yolun sonuna geldikleri zaman Olga onu durdurdu. Bu sefer de o kocasını yolun kenarına çekti ve yüzünü ay ışığına çevirerek dikkatle gözlerinin içine baktı. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Benim dediklerime gülüyorsun değil mi? Gerçekten bir delilik bu garip haller.'' Stoltz bir şey söylemedi. ''Niçin susuyorsun?'' ''Sen de bir hayli susmuştun. Sana baktığımı bildiğin halde bir şey söylemiyordun. Şimdi bırak ben de biraz susayım ve düşüneyim. Beni çetin bir meseleyle karşı karşıya bıraktın.'' Şimdi de seni düşünce alacak. Bu sefer buna üzüleceğim. Acaba ne düşünüyor diye merak edeceğim. Keşke hiç konuşmasaydım. Bir şey söylesen çok daha iyi edersin. Ne söyleyeyim? Belki bu hal yine sinirden geliyor. O halde karar vermek bana değil, doktora düşer. Yarın çağıralım gelsin. Ama ya sinirden gelmiyorsa? Stoltz durdu ve tekrar düşünmeye başladı. Nereden geliyor öyleyse? Söyle düşünceni. Stoltz dalgın dalgın yürüyordu. Olga kolunu tutup sarstı. Söylesene. Fazla hayal kurmaktan da gelebilir. Sende çok taşkın bir yaşama isteği var. Ya da öyle bir yaşa geldin ki... Stoltz kendi kendisiyle konuşmaya başlamış gibi sustu. Söyle Allah aşkına Andrei. Senin bu kendi kendine konuşma kuyuna dayanamıyorum. Ben bir sürü saçma saçma şeyler söylüyorum. Sen de bunlara takılıp kendi kendine bir şeyler düşünüyorsun. Vallahi bu karanlıkta sahiden sinirlenmeye başladım. Ne söyleyeyim bilmiyorum. İçine kasvet çöküyor. Bir sürü düşünce seni rahatsız ediyor. Ne yapılabilir? Bunları tekrar konuşur, düşünürüz. Belki yine deniz banyosuna ihtiyacın vardır. Demin kendi kendine belki de öyle bir yaşa geldin ki derken ne düşünüyordun? Stoltz düşüncesinden emin değildi. O da Olga gibi söylediği sözden utanıyordu. Dalgın dalgın ve yavaşça "Düşünüyordum ki," dedi. "Nasıl söyleyeyim? Öyle bir an gelir ki madem bezgin değilsin, sıhhatinde de bir şey yok, belki olgunluk çağına geldin. O çağda insan artık büyümez olur, çözülecek hiçbir düğüm kalmaz. Hayat apaçık önümüze serilir. Olga sözünü kesti. Korkarım yaşlandın demek istiyorsun. Sakın ha, çok şükür daha genç ve gürbüzüm. Stoltz güldü. Korkma canım, yaşlandın demek istemiyorum. Hayır, o değil. Yaşlanınca insan kuvvetten düşer ve hayatla savaşamaz olur. Hayır, senin içine çöken kasvet, bezginlik, benim düşündüğüm şeyse daha çok bir güç belirtisidir. Canlı, hareketli bir ruh bazen hayatın sınırlarını aşar, tatmin edilemez olur. Bu yüzden umutsuzluğa düşer. Bir an için hayata küser. Bu hal, hayatın sırlarını arayan ruhun sıkıntısıdır. Senin derdin de budur. Manasız da bir şey değil. Olga içini çekti. Fakat bu iç çekiş daha çok sevinçtendi. Çünkü korkusu geçmiş, kocasının gözünden düşecek yerde daha fazla gözüne girmişti. Peki ama ben mutluyum. Ruhum boşta değil, günümü hayallerle geçiriyorum. Hayatım dolu, başka ne isteyebilirim? Hayatın sırlarını aramaktan ne çıkar? Bu bir hastalık, bir iç sıkıntısı. Evet, zayıf, uyuşuk, karanlık bir ruh için öyle olabilir. Bu hayata küsmeler, bu aramalar insanı deliliğe kadar götürebilir. Kimisi de bu hali korkunç bir kabus olarak görür. Hayatım ağzına kadar mutluluk dolu. Öyle yaşamak istiyorum ki. Sonra birden her şeye bir zehir karışıyor. Ah, Prometheus'un ateşini insan böyle ödüyor işte. Bu sıkıntıya katlanmakla kalmayacak, onu seveceksin. İçinde doğan kuşkulara, sorulara saygı göstereceksin. Bunlar hayatın taşan, fazla gelen kuvvetleridir. En çok da mutluluğun en son sınırına vardığı, bayağı isteklerin sona erdiği zaman ortaya çıkarlar. Sıradan bir hayat içinde doğmazlar. İhtiyaç ve dert içindeki insanlar onlarla baş edemezler. Halk yığın yığın şüphe bulutlarını anlamak çabasının verdiği sıkıntıyı bilmez. Fakat zamanında cevap arayanlar için bu sorular bir yük değil, tersine bir nimettir. Ama altından kalkamayınca insanı hayattan bezdiriyor, her şeye karşı kayıtsız bir hale sokuyorlar. Uzun zaman için değil, sonradan hayat insana daha taze gelir. Bizi öyle bir uçuruma götürürler ki orada artık düşüncemiz sorularına cevap bulamaz. O zaman hayata daha büyük bir sevgiyle bağlanırız. Bu sorular ve şüpheler kendilerine karşı savaşmak için denenmiş güçleri çağırırlar. Sanki bu güçlerin uykuya dalmasını istemedikleri için ortaya çıkmışlardır. Dumanlar, hayaller yüzünden derde düşmek. Her şey aydınlık içindeyken birdenbire karanlıklara gömülmek. İnsan bu belaya karşı kendisini koruyamaz mı? Tabii koruyabilir. İnsanda yaşama gücü olması lazım. Bu güç olmazsa hayat bazen berbattır. Bu şüpheler, üzüntüler olmadan da insan sıkılır. Peki ne yapmalı o zaman? Kendini bırakıp zavallı bir insan mı olup kalmalı? Hiç de değil. Kendine cesaret verip yolunda sabırla, sebatla yürümeli. Sen ve ben birer kahraman değiliz. Çözülmez sırlarla Manfred veya Faust gibi savaşacak değiliz. Onlar gibi büyük iddialara girişmeyeceğiz. Başımızı eğip zorluklar içinde yaşamaya, onları yenmeye çalışacağız. O zaman mutluluk tekrar bize gülecektir. Ve ya bu şüpheler yakamızı bırakmaz da içimizdeki kasvet gittikçe artarsa? Ne yapalım? O zaman bu hali hayatın yeni bir yüzü olarak kabul ederiz. Fakat böyle şey olmaz. Bizim başımıza böyle şey gelmez. Bu yalnız senin derdin değil ki, bütün insanlığın derdi. Bir damlası sana sıçramış. İnsanın hayatla bağı, tutunacak bir dalı olmadı mı bu dert korkunçtur. Ama biz öyle değiliz. İnşallah derdin bu dediğin cinstendir. Bir hastalık belirtisi değildir. Öyle olması daha kötü. O zaman benim elim kolum bağlanır, umutsuzluğa düşerdim. Ama belirsiz hüzünler, şüpheler, endişeler bizim mutluluğumuzu nasıl karartabilir? Nasıl bizim... Stolt sustu. Olga var gücüyle onun kollarına atıldı. Boynuna sarıldı. Tekrar bütün mutluluğunu, neşesini, rahatını bulmuştu. Coşkun bir gönülle fısıldadı. Ne hüzün, ne şüphe, ne hastalık, ne de ölüm mutluluğumuza dokunabilir. Olga sanki onu hiçbir zaman bu kadar derin bir aşkla sevmemişti. Stolt şefkatli bir yüzle ve sanki hurafelere inanırmış gibi, ''Dua et de talih şikayetlerini duymamış, seni nankör saymamış olsun.'' O, verdiği nimetlerin değerini bilmeyenleri sevmez. Şimdiye kadar hayatı yalnız okuyarak, dinleyerek öğrendin. Kendi yaşantınla da görüp anlayacaksın. Hele bir ortasına düş, birçokları gibi acılara, dertlere katılan, o zaman bu kaygılara harcayacak zaman bulamazsın. Güçlerini sakla. Olga'nın coşkun duygularına cevap olarak ve yine kendi kendisiyle konuşur gibi söylediği bu sözlerde bir keder gizliydi. Sanki söz ettiği acıları, dertleri uzaktan görüyordu.